Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programından hepinize en derin, en samimi sevgiler ve saygılar. Değerli dinleyiciler, dünyanın en güzel yerlerinden birisi İstanbul ise, İstanbul'un da en güzel yeri şüphesiz Boğaziçi'dir. Boğaziçi'nin tarihte altın çağını yaşadığı devirler olmuştur. Bunlardan birisi 18. asırdır ki Lale Devri ile başlar. Lale Devri'nde İstanbul'un her yeri imar edilmiş, bu yaklaşık 20 yıllık sulh ve sükun devresi içinde memleketin Osmanlı ülkelerinin her tarafında bayındırlık eserleri, fabrikalar, atölyeler ve sanat eserleri inşa edilmiştir. Ama elbette ki başşehir olmak itibariyle Lale Devri'nin ihtişamını en güzel aksettiren İstanbul'dur. Ancak ne çare ki Lale Devri'ni bitiren ihtilal bu güzelim sanat eserlerinden pek çoğunu silip götürmüş, Lale Devri tatlı bir hatıradan ibaret olarak kalmıştır. Fındıklı'daki Emnabat Kasrı'nı damat İbrahim Paşa yaptırmıştı değerli dinleyiciler. Çok zarif bir kasırdı. O devirde tophane, kârhanelerle yani iş yerleri, atölyelerle eski tabirde kâr iş demektir. Hane ev, iş yeri yani. Yani atölye, fabrika. O zamanlar tabii şimdiki gibi fabrikalar yok. Bu iş yerleriyle, atölyelerle tophane bir imalat sanayi merkezi olmuştu. Üsküdar'da zaten Rumi Mehmet Paşa, Mihrimah Sultan ve Şemsi Paşa camileri vardı. Bunlara ilaveten Lale Devri Padişahı Sultan 3. Ahmet'in hayırsever annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan'ın yaptırmış olduğu Yeni Valide Camii ve Meydan Çeşmesi ile Üsküdar pek güzel bir kubbeler ve minareler manzumesi arz etmeye başlamıştır. İbrahim Paşa sayesinde Boğaz'da imar edilen semtlerden birisi de Çubuklu'dur değerli dinleyiciler. Bu Lale Devri'nin kurucusu burada cami, havuz, çeşme, köşk ve bir mesire yapmıştır. Feyzabat mesiresi de ayrıca Çubuklu has bahçesini inşa ettirmiştir. Devrin ileri gelenleri bu imara katılmışlar. Sahilhaneler, köşkler, bahçeler yaptırmışlardır. İbrahim Paşa uzun müddettir Sultan 4. Murat devrinde çok parlak bir devir yaşayan fakat uzun müddettir ilgisiz kalan Kandilli'ye de alaka göstermiştir. Buradaki sahil sarayını tamir ettirmiştir. Yeni yalılar ve köşkler yaptırmıştır. Renklerine göre 2-3 ustanın erimiş cam macunlarıyla döne döne meydana getirdikleri çeşmi bülbüllerin cam kârhaneleri, yani iş yerleri, fabrikaları, atölyeleri Çubuklu'da tesis edilmişti. O güzelim Çeşmi Bülbüller burada yapılırdı. Yine laleleri Hollanda'ya gönderilen Çubuklu'dur. Çubuklu'nun çok kuvvetli bir toprağı vardır değerli dinleyiciler. Vaktiyle buradaki has bahçelerde, yani saraya ait bahçelere has bahçe denirdi. Halkın da girebileceği bahçeler, umumi bahçeler, mesirelerdi. Buraya sadece saray halkı girebilirdi. Bu has bahçelerde, Çubuklu'daki has bahçelerde çeşit çeşit sebze ve meyveler yetiştirilirdi. Bunlar kaliteli ve ucuz olarak pazarlara sevk edilirdi. Böylece hem saraya bir gelir temin edilirdi, hem de İstanbul halkının kıtlık ve sıkıntı çekmeden sebze ve meyveye ulaşması temin olunurdu. Değerli dinleyiciler, Lale Devri'nin bir şöhretli yapısı da Çengelköy'deki Bağ-ı Ferah Sahil Sarayı'dır. Bunun ismini de İbrahim Paşa koymuştur. Kasidesini de şair Nedim yazmıştır. Bu sahil sarayının tarihe geçen hatıralarından birisi, damat İbrahim Paşa'nın 1730'daki patrona isyanı çıktığı gün burada bulunuyor olmasıdır. Nevşehirli damat İbrahim Paşa, Haliç gibi Boğaz içinde de sahil saraylarının restorasyonuna başlamıştı ve yalı sahiplerini boya ve tamir işleri için teşvik etmişti. O devirde Beşiktaş Sahil Sarayı, Fındıklı'daki Emniabat, damat İbrahim Paşa'nın damadı olan Kaymak Mustafa Paşa'ya ait Ferahabat, bilhassa tercih edilen yalılardandı. Arnavutköy'ünde Ketidağ Yalısı, Balta Limanı Mesiresi, Sadrazam damat İbrahim Paşa'nın genç lakabıyla anılan oğlunun şimdiki Yüksek Denizcilik Okulu bahçesinin yerindeki sahilhanesi, efendim Vaniköy'de Hekimbaşı Hayatizade Efendi'nin yalısı, Beşiktaş'ta Ali Paşa'nın yalısı, Kanlıca'da Beyazizade Ahmet Efendi'nin yalısı, efendim Üsküdar'da meşhur müverrih tarihçi Raşit Efendi'nin yalıları ve yine Üsküdar'da Yakup Paşa yalısı, Boğaz'la kucaklaşan emsalsiz binalardandı değerli dinleyiciler. Bu isimlerini saydığımız bu yalıları padişah da ziyaret ederek kıymetlerini bir kat daha arttırmıştı. Efendim, bu güzel devir, Lale Devri olarak bilinen bu Osmanlı tarihinin en güzide devirlerinden birisi olan Lale Devri, meş'um bir isyanla sona ermiştir. Padişah tahttan indirilmiş, yerine yeğeni Şehzade Mahmud, Sultan 1. Mahmud ismiyle tahta çıkarılmıştır. Nevşehirli damat İbrahim Paşa da feci bir şekilde öldürülmüştür. Lale Devri'nde yaptırılan o güzelim bağlar, bahçeler, sanat eserleri yerle bir edilmiştir. Fakat Sultan 1. Mahmud, Lale Devri'nin ihtişamı kadar olmasa da bu eskiyi canlandırmak hususunda bir hayli rağbet, bir hayli gayret sarf etmiştir. Beşiktaş'ta Sultan 1. Mahmud'dan itibaren Abbas Ağa Mahallesi ile Serence Bey mamur olmuştur. Sebeplerinden birisi su temini meselesidir. Çünkü İstanbul'da nüfusun artmasıyla bir su darlığı husule gelmiştir. Bunu izale etmek için Sultan 1. Mahmud çok çalışmıştır. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak hususunda Sultan 1. Mahmud kadar çalışan bir padişah olmamıştır değerli dinleyiciler. Sultan Mahmud'un saltanatının ikinci senesinden itibaren Büyükdere civarındaki Bahçeköy'den su borularla getirilmiştir ve mevcut çeşmelere ilaveten 40 kadar yeni çeşme yapılmış ve bu sular buraya verilmiştir. Ancak su darlığını tamamen gidermek ne yazık ki mümkün olamamıştı. Ancak Sultan 1. Mahmud'un saltanatının son senelerinde yine Bahçeköy'den yeni hatlarla su getirildikten sonra İstanbul'da su sıkıntısı kalkmıştır. İşte değerli dinleyiciler, bu sebeple sur içindeki çeşitli sıkıntılara ilaveten, yer darlığına ilaveten bir de su sıkıntısı ilave edilince Beşiktaş'a süratle yeni yerleşmeler, yeni iskanlar olmuştur. Sultan 1. Mahmut, Beylerbeyi'ndeki İstavroz bahçelerindeki kasırlarda dinlenmeyi severdi. Bazen buradan atla Çengelköy'e geçerdi, Küçük Ali Efendi'nin sahil hanesinde misafir olurdu. Bazen de Vaniköy'deki Ser Etibba-i Hassa yalısına uğrardı. Yani baş hekim başı, baş doktor tabiplerin başı demektir. Ser Etibba-i Hassa, yani saray doktorlarının başı, onun yalısına uğrardı. Kandilli, Sultan 1. Mahmut'tan evvel de sayfi olmasına rağmen, Kandilli Sarayı'nı yenileyip, cami, hamam ve dükkanlar ilave ettirerek, semtin tam manasıyla şenlenmesi bu padişahın, yani Sultan 1. Mahmud'un devrinde olmuştur değerli dinleyiciler. Bundan böyle Kandilli çok defa Nev-Abad ismiyle anılacaktır. Yani yeni kurulan şehir, yeni imar edilen şehir. Nev, Farsça yeni demektir. Abad da mamure demektir. Yani Nev-Abad yeni mamure manasına gelir. Sadrazam Divitdar Mehmed Emin Paşa, padişahın küçük suya da rağbet ettiğini görerek burada 800 arşın arsaya geniş bir yalı kasır, Kandilli'de de Mahpeyker Valide Sultan'ın baş ağasının kuyusundan dolapla çekilen suyun verildiği çeşmeyi inşa ettirmiştir. Bu sahilde Sultan 1. Mahmud'un en çok sevdiği yer, Divitdar Mehmet Paşa'nın inşa ettirip de selsebillerine dağdan su getirttiği küçük su kasrı idi. Bu kasır Sultan Mecid zamanında yıktırılmış ve yerine bugünkü kasır yaptırılmıştır. Şüphesiz Boğaziçi'nin birçok yerleri gibi Beşiktaş Sahil Sarayı da bu imardan hissesini alacaktı. Tarihçi İzzi Efendi'nin tabirine göre beyaz mermerden 22 sütun üzerine müesses bir kasr-ı dilara ilave edilmişti. Muhteşem bir havuzu da bulunan kasrın kapısına o devrin şöhretli şairlerinden Efkaf-ı Haremeyn müfettişi, yani Haremeyn vakıflarının müfettişi, yani Mekke-Medine vakıflarının usulüne uygun şekilde idare edilip edilmediğini teftiş eden Nimet Efendi'nin bir kasidesi bu kasrın kapısına hak edilmişti. Sultan 1. Mahmud zamanında Boğaziçi'nin mihrak noktasını Kanlıca ve Beykoz teşkil eder değerli dinleyiciler. Sadık Ağa ve Hüseyin Ağa adında iki kardeş vardı. Onların Kanlıca Körfezi'nin kıyısında son derece sevimli ve o nispetle muhteşem saraylarına padişah dahi gelirdi. Körfez'in karşı ucunda büyük havuzuyla diğer bir sahil sarayı dikkati çekiyordu. Bu devirde değerli dinleyiciler, Beykoz'da ihmal edilmedi. On çeşmeler Beykoz'un sembolü oldu. On pirinç lülesinden gürül gürül akan su İstanbul'da, belki de dünyada eşi yoktu. Bu çeşme gümrük emini İshak Ağa tarafından 1746 senesinde inşa ettirilmiştir. İstanbul'un en enteresan ve en güzel çeşmelerinden birisidir. Bir de buna Beykoz'un meşhur güzel suyu ilave edilince bu çeşmenin kıymeti bir kat daha artmaktadır. Değerli dinleyiciler, Sultan 1. Mahmud'un veliaht bırakmadan, daha doğrusu varis bırakmadan vefatı üzerine kardeşi Sultan 3. Osman padişah olmuştur. Onun zamanında Avrupa'da doğmuş olan rokoko tarzı mimari Boğaz'da da yayılmıştır ve alışılmış ölçüleri değiştirmiştir. Semtler zümreleşmiştir. Arnavutköy'ü gayrimüslimler, Rumeli Hisarı'nı ilmiye sınıfı, Bebek, Emirgan ve İstinye'yi Babali erkanı, Fındıklı'dan Kuruçeşme'ye kadar olan sahil şeridini de sultanlar, yani hanedan mensubu hanımlar tercih etmişlerdir. Daha sakin olan Tarabya, Yeniköy, Büyükdere'nin, sefarethanelerin kibar semtleri haline gelmesi, Patrona ihtilalinin fırtınası sükunet bulunca başlamıştı. Sarıyer, orta halli Türklerin, yeni mahalle, Rumların köyleri haline gelmişti. Daha sonra tahta çıkan Sultan 3. Mustafa zamanında, Kilale devri padişah Sultan 3. Ahmet'in oğludur, Ortaköy canlanmaya başladı değerli dinleyiciler. 3 defa sadaret mührünü alan Köse Bahir Mustafa Paşa'nın yalısı, Macar mühendisi Rebe'nin 1764 tarihli haritasında da görülmektedir. Zira biliyoruz ki hükümet Babali'ye taşınıncaya kadar sadrazamlar devlet işlerini konak ve yalılarında görmekteydiler. Yine bu Macar mühendisin haritasında Neşatabad Kasrı, Kuru Çeşme'de Ali Paşa Yalısı, Bebek'te Hümayun Abad Kasrı, Tarabya'da Hasan Ağa Sarayı, Kandilli'de de Setli Bahçeler bilhassa dikkati çekmektedir. Bu devirde İstanbul'da bulunan Baron de Todd'un hatıraları canlı sayfalar teşkil eder. Büyükdere'de Fransız sefarethanesinde yapılan bir musiki alemini kıskanan semtin Rum ahalisinin hemen o gece saz takımlarıyla sandallara atlayıp sefarethanenin karşısına geldiklerini anlatıyor. İşte bu rekabet Boğaz'daki mehtap alemlerinin başlangıcı addedilebilir. Boğaz suların umumi yerlerdir tabii. Oraya saz takımları getirmek ancak Tanzimat'tan sonra mümkün olmuştur. Kalender'deki sahil sarayı 2 asır içinde harap bir vaziyete gelmişti değerli dinleyiciler. Ve harpten çok memleketin imarını tercih eden Sultan 3. Mustafa'nın şair ve fazıl sadrazamı Koca Ragıp Paşa, Boğaz'ın bu güzel kısmında çeşme ve namazgah tesis ederek Kalender meselesini yeniden canlandırmıştır. Paşa Bahçe, 18. asrın ikinci yarısına kadar daha ziyade Hristiyanların oturduğu bir semtken, Sultan 3. Mustafa burada bir cami, mektep ve çeşme yaptırınca, devrin ileri gelenleri Paşa Bahçe'ye bağlandılar. Ve burada bağlar bahçeler satın alıp, yalılar ve köşkler yaptırdılar. 18. asrın 3. çeyreği başlarken, İncirköy mamur bir hale geldi. Sultan 3. Mustafa'nın vefatından sonra yerine kardeşi Sultan 1. Abdülhamit geçti değerli dinleyiciler. Onun Boğaz için en sevdiği köşe Kanlıca Bahai Körfezi'ydi. Bu körfeze meşhur Göztepe suyu da getirilmişti. Beşiktaş Sahil Sarayı 1781'de yeniden bir sahilhane ve kasır, ertesi sene 2 kasır ve büyük bir havuz ve has bahçeye de civar araziden 80 arşın saha ilavesiyle genişletildi. 1783 senesinde sarayın ahşap kısımları yıktırıldı, yerine kârgir binalar yaptırıldı. Artık Beşiktaş Sahil Sarayı, padişahların yazlık ikametgahları haline girdi. Bu vaziyet, Beşiktaş ve civarının imarına ve yeni iskelelerin inşaına amil oldu. Boğaziçi'nde Sultan 1. Abdülhamit'in tuğrasını taşıyan iki cami var, birisi Beylerbeyi'nde, diğeri Emirgan'dadır. Tabi Boğaziçi'nin iskanında yolun birinci derecede tesiri olmuştur değerli dinleyiciler. Sultan 1. Abdülhamit Büyükdere yolunu açtırınca bu semt daha hareketli bir hale gelmiştir. 104 sene sonra Sultan 2. Abdülhamit Maslak, Ayazağa, Şişli yolunu açtırarak Boğaz'a yeni bir zenginlik katacaktır. Boğaz köyleri vaktiyle birbirine bağlı olmayan köylerdi değerli dinleyiciler. Ve buraya ulaşmak ancak deniz yoluyla, sandal ve kayıklarla mümkün oluyordu. Zamanla buraya vapurların çalışması ve yolların açılması Boğaz köylerini daha canlı bir hale getirmiştir. Değerli dinleyiciler, İstanbul'u ve Osmanlı memleketlerini imar etmeyi çok seven ve ömrünü bu yolda harcayan Sultan 1. Abdülhamit, o arada Ruslarla muharebe eden Osmanlı ordusunun mağlup olduğunu ve bugün Polonya-Ukrayna sınırında bulunan Özi Kalesi'nin Rusların eline geçtiğini ve halkının kılıçtan geçirildiğini bildiren haber kendisine ulaştığında üzüntüden inime indirerek vefat etmiştir. Yerine yeğeni Sultan 3. Mustafa'nın oğlu Şehzade Selim geçmiştir. Sultan 3. Selim adıyla kendisi tanınmaktadır. Bu duygulu hassas padişah Boğaziçi'ni çok severdi. Adının kırlangıç olduğunu Mimar Melling'in albümünden öğrendiğimiz bir saltanat kayığıyla sık sık bu sularda dolaşırdı. Boğaz köşklerinde mehtap sefası yapardı. İlk mehtap kasidesini Şeyh Galip yazmıştır. Divanında Hatice Sultan Yalısı'nın bahçelerini, havuzunu, mehtabiyesini ve gül bahçelerini metheden bir tarih kasidesi vardır Şeyh Galip'in. Bu devirden kalan eserlerin çoğu zaten Şeyh Galip'in tarihlerini taşır. Eskiler hayatı iyi yaşamasını bilmişlerdir. Meşru dairede kalmak kaydıyla değerli dinleyiciler. En güzel bahçeler, en güzel evler, mehtap, gündüz, güneşin batışı, doğuşu, bu gibi tabiat hadiselerini seyretmekten zevk almışlar. Sultan 3. Selim'in Boğaziçi gezintilerinde en çok uğradığı yerlerden birisi Bebek'teki Hümayun Abad Kasrı'ydı değerli dinleyiciler. Sultan 3. Selim Boğaziçi kasırlarında mehtap alemi yapmayı çok severdi. Mehtap aleminde kayıklarla denize açılır ve mehtap seyredilir, şiirler okunur, sohbetler yapılırdı. Beşiktaş Kasrı ile Kalender Kasrı bu alemlerin başı ve sonu olurdu. Beşiktaş'ta Ihlamur Köşkü'ne de gelirdi padişah ve arkasındaki tepede tüfekle atış müsabakaları yaptırırdı. Yıldız'a çıkarken görülen iki mermer kitabe levhasından biri 1789 tarihini, daha doğrusu 1205 tarihini taşır ki 1789 tarihine müsadiftir ve şair Enderunlu Naşit'in beyitleriyle o günlerin atış rekorlarını tespit etmektedir. Sultan 3. Selim, Beykoz'da bir kağıt imalathanesi kurdurmuştu. Ki burası Sultan 3. Ahmet devrindeki cam imalathanesinden sonra Boğaz'daki ikinci sanayi tesisidir. Çengelköy'de dam nispeti ve cephe planlarıyla dikkati çeken şimdiki Sadullah Paşa yalısı olarak anılan Kırmızı Yalı da bu devrin büyük eserlerindendir. Yeniköy-Tarabya arasındaki Fransız Büyükelçiliği binası devri içinde birkaç bakımdan önemlidir. Sir Adolphus Slade binayı şöyle anlatıyor değerli dinleyiciler. Sultan 3. Selim'in Fransız İmparatoru Napolyon'un meşhur generali Sebastiani'ye hediye ettiği bu bina Prens Ypsilanti'nin kayınbiraderi tarafından yaptırılmıştı. Ypsilanti Fenerli bir Rum beyidir. Bilahare Mora isyanında rol almış bir Yunan milliyetçisi olmuştur. Köşk daha sonra Sebastiani'ye hediye olundu. Padişah yani Sultan 3. Selim Fransız elçisine gösterdiği bu teveccühten çok daha mühim bir şey yaptı. Ki bu da elçilik binası üzerine Fransız bandırasının çekilmesine izin vermesiydi. Türkiye hükümeti o vakte kadar bu müsaade ve imtiyazı hiçbir devletin büyükelçisine vermiş değildi. O zamanlar Fransa ile ilişkilerimiz gayet iyiydi. Ve Sultan 3. Selim bilhassa Ruslara karşı Fransızların ittifakını temin etmiş, Fransa kralıyla ve bilahare imparatoruyla şahsi dostluklar kurmuştu. Sultan 3. Selim zamanında baş mimar unvanı dahi verilerek saraya giren Melling çeşitli eserlerle Boğaz'ı süslemiştir değerli dinleyiciler. Bunların arasında Emirgan'da Mekke şeriflerinin köşkünü, Kandili'de Cemalettin Efendi'nin Mavi Sarayı'nı, Tarabya'da da Ypsilantilerin yalısını, biraz evvel söylediğimiz yalıyı, Beşiktaş ve Ortaköy'deki Defterdar Burnu'nda iki saray, Üsküdar'daki askeri binaları sayabiliriz, Melling'in Boğaziçi'ne kazandırdığı binalar arasında. Beşiktaş Sarayı'nın dış mimarisinde de İyonik ve Korentiyen sütun başlıkları ve kemerleri, Defterdar Burnu Sarayı'nda da İstiridye kabuklu kartuşlar görünüyor. Ama yine de umumi estetik ve yerleşmede Osmanlı havası asla kaybolmamış. Bu yabancı mimari unsurlar ve süslemeler Osmanlı mimari havası içinde bir bütünlük taşır hale gelmiştir. Sultan 3. Selim saltanat kayığı ile Boğaz gezilerinde yalılar hakkında yanındakilere sualler sorduğu için 1296 tarihinde Hicri, yani 1791-92'lere tekabül ediyor. Bir Bostancıbaşı defteri meydana getirilmiştir ki bu Bostancıbaşı defterinde Boğaziçi'ndeki yalıların kimlere ait olduğu hakkında bilgiler vardır. Padişah sordukça o da filancanın, o da filancanın diye padişaha bilgi verilmektedir. Bu Bostancıbaşı defteri Latin harflerine çevrilmiş ve neşredilmiştir. Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kütüphanesi, ki şimdiki ismi Millet Kütüphanesidir, orada bulunuyor bu defter. İyi ki tutulmuş bu defter, o zamanki sahil sarayları ve yalıları hep burada kayıtlı. Beşiktaş Sahil Sarayı'ndan itibaren Yahya Efendi Deresi civarında bulunan Mevlüthane'ye kadar sahildeki bina ve iskeleler şu sırayla görülüyor. Dolmabahçe ve Beşiktaş Sarayı Humayunu. Beşiktaş Sarayı'ndan sonra Hayrettin İskelesi, cami ve medrese var. Fakat onlar zaten belli olduğu için bu deftere kaydedilmemiş. Tahazade Kerimesi Münevver Hanım'ın yalısı. Mezkure Hanım'ın hemşiresinin yalısı. Haseki Başızade Abdi Efendi'nin yalısı. Beşiktaş İskelesi. 12'li yalı. Çanakçı Limanı. Kılıç Ali Paşa İskelesi. Mevlüthane vesaire. Böyle Boğaz boyunca uzanan bütün yalılar ve binalar bu Bostancıbaşı defterinde kayıtlıdır. Thank you.
Allah'tan bulası.
Değerli dinleyiciler, Sultan 3. Selim'in hasıl ettiği o güzel devir de fena bir isyanla sona erdi. Kabakçı Mustafa isyanıyla Sultan 3. Selim önce tahttan indirildi, arkasından da katledildi. Yerine amcazadesi Sultan 1. Abdülhamit'in oğlu Şehzade Mustafa, Sultan 4. Mustafa adıyla tahta çıktı. Bunun zamanında artık şehir ve Boğaziçi dökme mumlarla aydınlatılmaya başlandı. Ve gece elde fener taşıma mecburiyeti şiddetini kaybetti. O zamana kadar değerli dinleyiciler, şehir aydınlatılmadığı için gece sokağa çıkan herkes, her ne sebeple çıkarsa çıksın, elinde bir fener taşımak mecburiyetinde idi. Fener taşımayanlara çok ağır cezalar verilirdi. Artık Sultan 4. Mustafa devrinden itibaren şehrin mumlarla aydınlatılmaya başlandığını görüyoruz ve gece elde fener taşıma mecburiyeti de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu arada Sultan 2. Mahmud'un kardeşi Sultan 2. Mahmud'un saltanatında mum ticaretiyle zengin olan şahsa halk bal mumcu lakabını vermiştir. Ve bu şahıs çiftliğiyle köşkünün bulunduğu yere bal mumcu çiftliği ve köşkü denilmiştir. Demek ki bal mumcu adını bu devirde, şehrin mumlarla aydınlatılmaya başlandığı bu devirde, bal mumu ticareti yaparak zengin olan şahsa borçludur. Sultan 4. Mustafa'nın padişahlığı uzun sürmemiştir değerli dinleyiciler. O da bir ihtilalle tahtını kaybetmiştir ve yerine kardeşi Şehzade Mahmud, ki Osmanlı Hanedanı'nın son erkek mensubuydu, o zaman, o devirde tahta çıkmıştır. Sultan 2. Mahmud adıyla. Onun devrinde, yaklaşık 30 senelik hükümdarlık devrinde, yaz ve kış oturulan yalıların çoğaldığı görülüyor Boğaz içinde. Eskiden sadece yazın oturulurdu. Bunlardan birisi, Arnavutköy'ünde İsteferaki'nin azametli yalısıydı değerli dinleyiciler. Sultan 2. Mahmud ve daha sonra oğlu Sultan Abdülmecit burada misafir edilmişlerdi. Yeri gelmişken bu devirde 1820 senesinde vukuya gelen çok büyük bir fırtınadan da bahsetmemeye imkan yok değerli dinleyiciler. Hani şimdi Amerika'da emsaline rastlanan fırtınalardan bir fırtına. Boğaziçi kıyılarındaki ağaçlar yıkılmış yerle bir olmuştu. Sahildeki binalar bilhassa Salı Pazarı'ndan Ortaköy'e kadar olan yerlerdeki yalılar, dükkanlar ve binalar çok hasar görmüştür.
Baharın zamanı canım, zülfünün tellerin düzelt. Avcıların yolun gözet, avcıların yolun gözet. Ceylan, ceylan, gidelim ceylan, ceylan. Yavru ceylan, gel
Değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmut, mülayim havası ve ev sahaları bakımından Beşiktaş'ı severdi. Yıldız'da 1219 tarihinde yapılmış olan muhteşem çeşmenin yakınında bir kasır var. O kasra geldiğini biliyoruz. Sultan 3. Selim gibi o da Ihlamur'da, Top Ağacı'nda, Teşvikiye'de, Dikili Taş'ta tüfekle atış talimleri yapmış ve yaptırmıştır. Ihlamur'dan Yıldız'a çıkarken fıstık ağaçları arasında tuğralı iki mermer sütun, Teşvikiye Camii girişindeki sütun ve Dikili Taş'a o semtin ismini veren sütun, Top Ağacı'nda yeri değiştirilerek oradaki bir apartmanın önüne alınan sütun, işte o günlerin hatıralarındandır. Ihlamur'daki üç insan boyundaki mermer kitabeye göre Sultan II. Mahmut 1810 senesinde 1340 adımdan tüfekle testiyi vurmuştu. Değerli dinleyiciler, aşağı yukarı bu senelerde tanzim edilmiş bir Bostancıbaşı defteri, Arnavutköy akıntısından Bebek Bahçesi'ne kadar yan yana yalıları şöyle sıralıyor. Beyhan Sultan'ın Mai Leziz Çeşmesi ile Sahil Sarayı, Halil Paşazade Nuri Paşa Yalısı, Arif Molla Yalısı, Binişi Hümayun'a mahsus Mehmet Paşa Kasrı, Hekimbaşı Necip Efendi Yalısı, Haznedarbaşı Şakir Ağa Yalısı, Beylik Peksimet Fırını, Sadrazam Selim Paşa Yalısı, Dürrizade Abdullah Molla Yalısı, Müderris Mustafa Efendi Yalısı, Yesarizade Hattat İzzet Efendi Yalısı. Böyle Bostancıbaşı defteri devam etmektedir. ...1811 senesinde beklenmeyen bir zamanda bardaktan boşanırcasına yağan yağmur Beşiktaş için bir felaket halini almıştı değerli dinleyiciler ve büyük tahribat yapmıştı. O devirde şimdiki akaretler durağının bulunduğu yere Köprübaşı denirdi. Hala geride Şair Nedim Caddesi üzerinde Sinan Paşa Köprü Sokağı isiminde bir sokak vardır. Çünkü burada Mimar Sinan yapısı hamamdan sahile dikey taş bir köprü, hamamın önünden Sinan Paşa Camii'ne doğru da tahta bir köprü yapılmıştı. Her iki taraf bostandı. Cumhuriyet devrinde Beşiktaş Deresi'nin üstü kapatılmış bir kanal haline getirilmiştir. İşte bu Beşiktaş Deresi o zaman bu iki köprünün altından geçerek denize dökülürdü. Taş köprünün sahil cihetinde saray bostancı başılarına ait odalar vardı. Cami ve iskeleye giden yol üzerinde sıra sıra dükkanlar vardı. İşte yaz ortasında birden afet gibi inen şiddetli yağmurlarla dere iyice kabarmış, tahta köprüyü söküp taş köprüye bindirmiş ve kemer tıkanmıştır. Civar adeta küçük bir bent haline gelmiştir. Taş köprünün ayakları oyulduğundan sel köprüyü de sürüklemeye başlamıştır. Bu arada Bostancıbaşı odalarını, civar dükkanları, sebze bahçelerini de yıkarak boğazın sularına götürmüştür. Bu afetin akabinde Sultan II. Mahmud aynı yerde yeni bir köprü, eskisinin yerinde saray bostancı başılarına ait yeni bir kışla yaptırmıştı. Değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmud zamanında bilhassa Tarabya koyunda Rum zenginlerinin yerleşmeye başladıklarını görüyoruz. O zamanlar bir Yunan isyanı vukuğa gelmişti ve İstanbul'daki Rumlar, bu Yunan yani Mora'daki bu Yunan isyanı sebebiyle İstanbul'da yaşayan Rumlar yerli halkın tecavüz ve taarruzlarına uğrayacaklarından korktular. Bu isyanla ilgileri olmasa bile. Bundan dolayı işte Sur içinde ve Sur içine yakın yerlerde oturmaktansa Boğaz köylerine ve adalara gidip orada yerleşmeyi tercih ettiler. Kendilerini daha emin hissettiler. O zamana kadar mesela adalarda hiç kimse yaşamazken bu devirden itibaren yavaş yavaş adalarda Rumlar iskan etmişlerdir, edilmişlerdir. İşte Boğaz köyleri de böyle olmuştur. Bilhassa Tarabya koyu Rumların, Rum zenginlerinin yerleşmeye başladıkları yerlerdir. Bu devre ait bir bostancıbaşı defterinde Kalender Kasrı'ndan Tarabya Mescidi'ne kadar olan yalılar şöyle sıralanıyor. Kalender Bostancı Ocağı, Kalender Bahçesi, Ayazma İskelesi, Hürmüzaki'nin Bağı, Eski Divan Tercümanı Sarıbeyoğlu Yanko'nun Yalısı, Pikaoğlu'nun Yalısı, Moralı Dimitraki'nin Yalısı. Bu Moralı Dimitraki isyancı olduğu için idam edilmiştir. Hüdaverdioğlu'nun Yalısı, Moroz Bey Damadı Yalısı, Boyar Tayfasından Yorgaki Yalısı, Yanko Zemiler'in Yalısı, Hekim Razi'nin Yalısı, Mavroyani'nin Yalıları, Maktul Eski Eflak yani Romanya Ketüdası İstiyaki'nin Yalısı, İskerletoğlu Kostaki'nin Yalısı, Yanko Yalısı, Peraki Yalısı, Deli İstepan Yalısı, Kalpakçı Dimitraki Yalısı, Berberoğlu Yorgi Yalısı. Böyle devam ediyor. Sultan II. Mahmud, Motoz'un Yalısı namıyla şöhret almış, sonra da miriye geçmiş yani devlet tarafından satın alınmış olan büyük iki katlı ve sarı boyalı bu yalıya geçince burası artık Tarabya Kasrı diye anılmaya başlanmıştır. Bebek'te de o zaman Hümayun Abad Kasrı, padişahın uğradığı bir kasırdı ve Bebek'te Sultan II. Mahmud zamanında oldukça parlak bir devir yaşamıştı.
Ah güzel İstanbul,
sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın.
Değerli dinleyiciler, Boğaziçi en parlak devirlerinden birisini Sultan Abdülmecid zamanında yaşamıştır. Ancak ne çare ki müddetimiz bu devri anlatmaya el vermiyor. İnşallah onu bir başka programa havale edelim ve haftaya tekrar Çınaraltı programında buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşça kalın.
Çınaraltı.